Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her gün olduğu gibi bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve mealiyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Razi, Bakara suresinin 214. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle bir yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk gelip çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda peygamber beraberindeki müminlerle Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 16 Mehir 1400 Hicri Kameri 1 Rebiülevvel 1443 ve Miladi 8 Ekim 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız sabah haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Resulullah'ın Tarihi Hicreti, Nur'a Giden Yol ve Umut Işığı isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Beyrut'ta Ziyad Nahali ile bir araya geldi. İran ve Türkiye ilişkilerin gelişmesine vurgu yapıldı. Rusya Barcan müzakerelerin başlamasından umutlu. Birleşmiş Milletler İran ve Arabistan görüşmelerinin çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye, Amerika'dan 40 adet F-16 savaş uçağı istedi. Ve İsmail Haniye, Milli Birlik Siyonist işgalciliğine karşı tek mücadele yoludur dedi. Şimdi haberler.
Bugün Cuma, Hicri Kameri 1 Rebiülevvel 1443. Gelen tüm aylarında Yüce Allah bereketleri ve nimetlerine tüm insanlara bahşetmiş ve tüm günler bereketlidir. Fakat Müslümanlar arasında bazı günler ve aylar daha özel ve daha mutlu günlerdir. Ardından da bilindiği gibi Rebiülevvel ayı tüm ayların baharıdır. Bu ay Müslümanlar ve Şiiler arasında mutluluk ve coşku ayıdır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beyt imanlarından altıncısı İmam Cafer Sadık aleyhisselamın kutlu veladetleri ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imametinin başlangıcı bu aydadır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi Rebiülevvel ayının faziletleri hakkında şöyle buyurdu. Rebiülevvel ayı kelimenin tam anlamıyla hayatın rebiyi ve yaşamın baharıdır. Zira bu ayda Resulullah Efendimiz büyük evladı Hazreti Ebi Abdullah Cafer bin Muhammed el-Sadık doğdu ve peygamberin veladeti Allah Teala'nın beşeriyet için mukadder buyurdu, tüm bereketlerin başlangıcı olan peygamberin veladetidir. İrip çalışanları olarak Rebiülevvel ayının başlamasını tüm dünya Müslümanlarına tebrik ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan ziyareti kapsamında Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile bir araya geldi. İran Presi'nin haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Beyrut ziyareti kapsamında İran'ın Beyrut elçiliğinde Ziyad Nahale ve Filistin İslami Cihad liderlerinden bir grup ile görüştü. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca dün Lübnan Meclis Başkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile ayrı ayrı görüşerek fikir taatisinde bulundu. Dışişleri Bakanı ayrıca Beyrut'ta Hamas Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan ile de bir araya geldi. Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca İmam Musa Sadr'ın eşi ve Lübnan Şii Yüksek Meclisi Başkanı Şeyh Abdülemir Gavla'nın vefatı vesilesiyle başsağlığı dilemek için Beyrut'ta meclis binasında bulunarak bazı meclis yetkilileri ve İmam Musa Sadr ailesiyle görüştü. Yapılan görüşmede Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'in taziyelerini İmam Musa Sadr'ın ailesine ve de Lübnan Şii Yüksek Meclisi liderlerine iletti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Twitter üzerinden paylaştığı mesajda İran Dışişleri Bakanı, siyasi işlerden sorumlu yardımcısının AK Parti Genel Başkan Vekili ile görüşmesini işaretle söz konusu görüşmede iki ülkenin en iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak ve bölgesel dostluk ve barışı güçlendirme konusunda azimli olduklarını vurgulandığını duyurdu. İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmen paylaştığı tweet'i, İran Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bagheri'nin Türkiye ziyaretini işaretle Bagheri ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ile görüşmesinde iki ülkenin en iyi komşuluk ilişkilerine sahip olmak ve bölgesel dostluk ve barışı da güçlendirme konusunda azimli oldukları vurgulandığı şeklinde yazdı. İran Dışişleri Bakanı siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Ali Bagheri daha önce de Katar, Pakistan ve Umman'a giderek ülkelerin resmi yetkilileriyle bir araya geldi.
Pakistan'ın Tahran Büyükelçiliği iki ülke arasındaki son ikili siyasi istişareler sırasında sosyal medyada İran bayrağı ile ilgili yapılan bazı yorumlara yanıt olarak bu konuda her türlü yanlış yorumları reddederek Pakistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerinin kardeşe, tarihi ve karşılıklı saygıya dayalı olduğunu vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre Pakistan Büyükelçiliği Perşembe günü bir bildiri yayınlayarak İslamabad'daki son ikili siyasi istişareler sırasında İran bayrağının ters bulunmasına dair sosyal medyada bazı yorumlar var denildi. Bildirde konunun tamamen bir kaza olduğu ve kısa bir süre sonra hemen İran İslam Cumhuriyeti bayrağı yerleşmesinin düzeltildiği belirtildi. Pakistan'ın Tahran Büyükelçiliği, aksi herhangi bir ima yanlıştır ve Pakistan ile İran ilişkileri kardeşçe, dostça ve karşılıklı saygı ve ortak tarihi ve medeniyet bağlarına dayalıdır vurgusu yapıldı. İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki ikili siyasi müzakerelerin 11. turu, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri'nin Salı günü İslamabad'ı ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Bagheri ayrıca Pakistan Dışişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ile bir araya geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü yakın gelecekte, Bercan nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması ve tam olarak uygulanması konulu müzakerelerin yeniden başlamasını umut etti. İran'ın bildiğine göre Maria Zaharova dün düzenlediği haftalık basın toplantısında Rusya'nın Bercan taraflarını Viyana müzakerelerin tekrar başlaması için davet ettiğini işaretle bunun yakın gelecekte gerçekleşmesini umut etti. Rusya'nın üst düzey yetkilisi aynı zamanda Bercan'ın canlanmasının en kısa yolunun tüm maddelerinin tüm taraflarca gerçekleşmesi olduğunu belirtti. Bundan önce de Viyana'da uluslararası kurumlarda Rusya'nın temsilcisi Mihail Ulyanov da Bercan müzakere masasına dönüşün pek de uzak olmayan bir gelecekte gerçekleşeceğini belirtmişti. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın anlaşmayı ihlal eden taraf olduğu dikkate alınarak yaptırımları kaldırmakla anlaşmaya geri dönmesi gereken tarafların Washington olduğunu, Amerika'nın sorumluluklarına uymasının doğrulanması gerektiğini, aynı zamanda İran'ın Amerika'nın anlaşmaya geri dönmesi için ısrarcı ve acelesi olmadığını da defalarca vurgulandı.
İran İslam Cumhuriyeti heyetinin Birleşmiş Milletler'deki ombudsmanı, bazı Avrupa ülkeleri ve Suudi Arabistan Büyükelçisi'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve bölgesel meselelerle ilgili temelsiz suçlamalarına yanıt verdi. İran'ın bildirdiğine göre Haydar Ali Beluci, yaptığı açıklamada Bercam hakkındaki inkar edilemeyen gerçek, Bercam'a bağlı kalanın sadece İran olduğunu, 3 Avrupa ülkesi ve Amerika'nın bu belge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf olduğunu söyledi. İranlı diplomat, İran'ın diğer tarafların kendi sorumluluklarını yerine getirmek ve adaletsiz tüm yaptırımların denetlenebilecek şekilde ve hızlıca kaldırılması şartıyla Bercam'a bağlı olduğunu belirterek, İran füze savunma kabiliyeti inkar edilemez haklarımız ve İran'ın uluslararası yükümlülükleri çerçevesindedir, dedi. Beluci, Bercam müzakereleri boyunca Arabistan ve İsrail rejiminin tüm güçleriyle Bercam sürecini tahrip etmeye çalıştıklarını ve onların hala Birleşmiş Milletler Antlaşması kapsamındaki açık taahhütlerine aykırı politikalar izlediklerini söyledi. İranlı diplomat, Arabistan'ın özellikle bizzat Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın mükerrer talebine rağmen kapsamlı koruma önlemleri anlaşması kabul ederek uygulamak istemediği, sonuç olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın Suudi Arabistan'ın nükleer programını tam olarak izleyemediği ve doğrulayamadığı bir durumda İran'ı suçladığını sözlerine ekledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Durar, Dujarik, İran ve Arabistan arasındaki diyaloğun tek çok önemli olduğunu belirtti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Stefan Dujarik, Suudi Arabistan İran arasındaki görüşmeler çok önemlidir ve dürüst olmak gerekirse bölgenin güvenliği için hayati önem taşımaktadır, dedi. Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan pazar günü yaptığı açıklamada Tahran ve Riyad arasındaki görüşmeleri vurgularken yapılan görüşmeler esnasında karşılıklı sorunların çözümlenmesini umut etti. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade de Arabistan ile görüşmeler en iyi durumunda devam etmektedir, dedi. İki Iraklı yetkili geçen pazartesi günü Associated Press'e yaptıkları açıklamada İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında Bağdat'ta yeni tür müzakerelerin yapıldığını duyurdu. Bir hafta önce de yapılan görüşme İran'da yeni hükümetin kurulması ardından yapılan ilk görüşmeydi. Bağdat, İran ve Arabistan arasında gerginlikleri çözmek için arabuluculuk yapıyor.
2022 Katar Dünya Kupası son eleme turunun 3. maçı çerçevesinde İran ve Birleşik Arap Emirlikleri milli futbol takımları arasındaki maç İran futbol takımının galibiyetiyle sona erdi. İran'ın bildirdiğine göre İran milli futbol takımı dün 20.15'te 2022 Katar Dünya Kupası son eleme turunun 3. maçı çerçevesinde Dubai'de Zabael Stadyumunda ev sahibi takımını 1 gol ile mağlup etmeyi başardı. Böylece İran bu zaferle A grubunun başına geçti. A grubunun bir diğer maçında Güney Kore takımı da Suriye'yi 2-1 yenmeyi başardı. Irak ve Lübnan'da 0-0 berabere kaldı. Hali hazırda İran 9 puanla grupta birinci, Güney Kore 7 puanla ikinci ve sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Irak ise 2 puanla 3., 4. ve 5. sıralarda yer aldılar. Suriye takımı ise 1 puanla sonuncu.
Dünya Şampiyonası müsabakalarında İran erkekler milli Greco-Roman takımında 72 ve 82 kilogramda Muhammed Rıza Muhtari ve Pejman Poşram rakiplerine yenilerek finale çıkamadılar. İran Peres'in dün bildiğine göre İran'ın 72 kilogramdaki temsilcisi Muhammed Rıza Muhtari Ermeni rakibine 14 yenilerek final yolunda başarısız kaldı. 82 kiloda Pejman Poşram Türkiye'den Burhan Akbudak'a 5-1 yenilerek finale çıkamadı. Dün ayrıca Muhammed Rıza Geray'ı ise Rus rakibe yenilerek bronz madalya için tekrar minbere çıkacak. İran'ın diğer güreşçisi Seccad Abbaspur, birinci müsabakasında Amerikalı güreşçiye yenilerek karşılaşmalardan elendi.
Yunan basınında Türkiye'nin F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 yeni uçak alımı Amerika'ya talepte bulunduğu belirtildi. Yunanistan merkezli Defense Review'da yer alan haberde Türkiye'nin Amerika'dan 40 adet F-16 Block 70 alımı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonu için talep mektubu gönderdiği ifadelerine yer verildi. Söz konusu mektubun dış askeri satışlar aşamasının birinci basamı olduğu belirtiliyor. Haberde F-16 savaş uçakları filosu eskiyen Türkiye'nin Amerika tarafından F-35 savaş uçakları programından çıkarmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu için de talepte bulunulduğu belirtiliyor. Ankara daha önce 100 adet F-35 savaş uçağı sipariş etmiş fakat Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alınca Washington bu satıştan vazgeçti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce Amerika'dan Ankara'nın F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması ardından ülkesine 1.4 milyar dolarını iade etmesini istedi. Geçen yıl Aralık ayında Washington, Türkiye'nin Rus yapımı füze savunma sistemi satın alması nedeniyle KATSA kanunu uyarınca Türk Askeri Tedarik Ajansı'na yaptırımlar uyguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ve Türkiye hakkındaki açıklamalarına ilişkin, tarihinde sömürgecilik gibi kara bir lekesi olmayan Türkiye'de bu tartışmaların içine çekilmesi için son derece yanlıştır dedi. Çavuşoğlu bu tür ucuz yaklaşımların seçimlerde de bir faydası olmadığını gördük, görüyoruz. Bizimle ilgili söyleyecek sözü varsa arkamızdan değil doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz diye ekledi. Ukrayna'nın Lviv kentinde mevkidaşı Dmytro Kuleba ile ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, son zamanlarda Fransa'nın kendi sömürgecilik tarihiyle yüzleşmeye çalıştığını görüyoruz ve bunu da olumlu karşıladığımızı daha önce ifade etmiştik ifadelerine kullandı. Macron geçen hafta Cezayir'in bazı savaş kahramanları ile yaptığı görüşmede Fransa'nın Cezayir'e verdiği tavizlerin ülkenin yeniden inşasına yardımcı olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, Fransa sömürgeciliğinden önce Cezayir diye bir ulusu var mıydı? Mesele budur. Daha önce de Cezayir bir sömürgeydi dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı'nın Cezayir'e karşı son zamanlardaki açıklaması bu ülke halkının öfkesine de sebep oldu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Cezayir'deki sosyal medya aktivistleri Fransız Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi halkın talebidir, Fransa'ya yaptırımlar ve Fransa mallarına yaptırımlar hashtaglerini başlatarak Fransa'nın Cezayir Büyükelçisinin sınır dışı edilmesi ve Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısı bulundular. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir karşıtı son sözlerine karşılık Cezayirli sosyal medya aktivistleri onun tarihi bilmediğini belirttiler.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, ülkesine yönelik bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü olan Fransa'nın Atina'nın yanında yer alacağını duyurdu. Anadolu Haber Ajansı'nın bildiğine göre Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada Fransa'nın Yunanistan ile imzaladığı savunma ve güvenlik alanlarında işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşmasının ülkesini Akdeniz'de güçlendireceğini ve bunun Avrupa'nın da stratejik özelliğine ilk cesur adım olduğunu da söyledi.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı, Siyonist işgalciliğine karşı tek çözüm yolunun milli vahdet olduğunu söyledi.
Yemen Nesarollu Hareketi Genel Sekreteri, yabancıların İslam ümmetine karşı komplo kurduklarını ve bu ümmetin de saflarında tefrika oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah haberlerimiz günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Filistin İslami Cihat Hareketi'nin 34. kuruluş yıl dönümüyle ilgili. Filistin İslami Cihat Hareketi 34. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Filistin İslami Cihat Hareketi 6 Ekim 1987'de kuruldu. İslami Cihat Hareketi, Filistin'in en eski direniş hareketlerinden biridir. Hareketin son 34 yıldır 3 genel sekreteri olmuştur. Şehit Fethi Şakaki, 1995 yılında Libya'dan Filistin'e döndüğünde Malta adasındaki Salima kasabasında Mossad tarafından şehit düşürülen bu hareketin ilk lideri ve genel sekreteriydi. Fethi Şakaki şehadetinden sonra Dr. Ramazan Abdullah Şallah, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri oldu ve 2018 yılına kadar bu görevde kaldı. 2018 yılında Dr. Ramazan Abdullah Şallah, hastalık ve beyin krizi nedeniyle komaya girdi ve 6 Haziran 2020'de vefat etti. Hali hazırda Genel Sekreter olan Ziyad Ennahale, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin 27 Eylül 2018'den bu yana bu görevi sürdüren 3. Genel Sekreteri olmuştur. Filistin İslami Cihat'ın liderleriyle ilgili önemli husus, hepsinin Siyonist düşmanın suikast listesine yer almasıdır. Ziyad Ennahale de Siyonist rejimin suikast listesine yer almaktadır. Ayrıca Filistin İslami Cihat Hareketi, Amerika tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. 1997'de Amerika, İslami Cihat Hareketi'ni terör örgütleri listesinde bir terör hareketi olarak kovuşturmaya bile tabi tuttu. Siyonist rejimin Filistin İslami Cihat'ın liderlerini ve komutanlarını öldürme eylemi ve Amerika hükümetinin bu hareketi terörist olarak adlandırma eylemi, bu Filistin örgütünün Kudüs'teki işgalci rejimi karşı koyma konusundaki inancı ve eylemlerinden de ve bu direniş ekseninde güç katmasından kaynaklanmaktadır.
Filistin İslami Cihat Hareketi mevcut Filistin durumunda siyasi faaliyetlere de pek inanmıyor. Buna göre Filistin İslami Cihat Hareketi Hamas kazandı ancak daha sonra Filistin iç savaşına da ve o zamandan beri herhangi bir seçim yapılmayan Filistin özel yönetiminin kurulmasına yol açan 2006 Filistin parlamento seçimlerine boykot etti. Filistin İslami Cihat Hareketi Hamas siyaseti ve siyasi faaliyeti karşı direnişi tercih ettiğini açıkça gösterdi. Dolayısıyla bu teşkilatın en önemli unsuru Kudüs Tabulları olarak adlandırılan askeri korudur. Kudüs Tabulları komutanları her zaman Amerika ve Siyonist rejimin terör listesinde yer aldı ve sürekli baskılara tabi tutuldu. Filistin İslami Cihat Hareketi İsrail rejimiyle hiçbir zaman uzlaşma ve müzakere yoluna gitmedi ve Arap ülkelerinin İsrail ile uzlaşmasının bu rejime karşı koyma kararlılığı üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale, hareketin kuruluşunun 34. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, Kudüs Kılıcı Savaşı'nın işgalcinin kırılganlığını dünyaya gösterdiğini ve şimdi daha fazla Batı başkentlerinde İsrail Büyükelçiliklerinin açılması, tarihin de gerçeklerini değiştirmek ve yalan dolan uzlaşma festivalleri ve sözde barış müzakerelerinin içi boşluğunu ifşa ettiğini belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi direnişten hiçbir zaman vazgeçmemiş, Kudüs'teki işgalci rejime direnme kararlarını daha da güçlendirmiştir. 6 Filistinli mahkumun Calbu hapishanesinden kaçışı benzersiz direniş girişimlerinden biridir. İşte kaçan mahkumlardan 5'i Filistin İslami Cihat Hareketi'nin üyeleriydi. Bu bağlamda Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Tallal Naci, Calbu hapishanesindeki operasyonun İslami Cihat Hareketi'nin başrollerinden biri olduğunu söyledi.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Batı Şeria'nın Siyonist rejimin komploları ve planlarının mezarlığı olmasıyla ilgili. Batı Şeria şehirlerindeki mevcut duruma ve bu şehirlerdeki Filistinlilerin Gazze şeridi ve kuşatma altındaki Filistinlilerle koordinasyona değinen Filistin İslami Cihat Hareketi, Batı Şeria'nın Siyonist planlarının mezarlığı olduğunu ve Filistinli kahramanların Batı Şeria'da Siyonist rejimin başbakanı Neftali Bennett'in Yahuda ve Samara adında bir bölge yaratma hayali planının sonunu getireceklerini söyledi. Gazze'de konuşan üst düzey İslami cihat liderlerinden Halid el-Bataş, Gazze'nin Filistin ulusal planının komutasında rol oynamasını engellemenin başarısızlığa yol açacağını, çünkü Batı Şeria'nın Siyonist projenin mezarlığı olacağını vurguladı. Halid el-Bataş'ın Batı Şeria ile ilgili sözleri mevcut durumda çok önemlidir. Zira bu bölgenin Filistinlileri, Siyonist rejime karşı Filistinliler arasında direniş ve dayanışma ihtiyacını her zamankinden daha fazla vurguluyor ve özellikle Gazze şeridinde Siyonistlerin Filistinlilere yönelik suç ve cinayet planlarına karşı harekete geçilmesi çağrısında bulunuyor. Aslında Batı Şeria, Filistinlileri arasında böyle bir istek ve duygu, Filistin direnişinin Kudüs'ün kılıcı operasyonunda etkili olması ve Siyonist saldırganlığı bir kez daha püskürttüğü 12 günlük savaşın olumlu sonuçlarından biridir. Direniş, bu operasyonla Siyonist rejimin ordusunu ve sözde demir kubbe olarak bilinen hava savunma sistemlerini bir yenilgiye daha uğratmış ve böyle hayali bir kubbeye ölümcül darbeyi indirmişti. Bu olay bir yenilgiydi ki Siyonist rejim bu kubbeyi onarmak ve sağlamlaştırmak için bir kez daha Amerika hükümetinin yardımını talep etti.
Böylece Filistinlilere her zamankinden daha fazla Filistin direniş gruplarının zaferinin farkına vardı ve Filistin Özerk Teşkilatı'nın başarısızlığını daha net gözler önüne serdi. Böyle bir zafer Gazze şeridindeki Filistin direniş gruplarının Siyonist rejimin savunma ve askeri gücüne karşı direnişinin ve dayanıklığının etkinliğine her zamankinden daha fazla inanmalarına neden oldu. Aynı zamanda İsrail'e karşı üstünlüğü ve zafer ile daha fazla gurur duymalarını sağladı. Bu nedenle son haftalarda Siyonist rejimin Batı Şeria'da Filistinlilere daha fazla kontrol altına almak ve bastırmak için Filistin özel yönetimiyle güvenlik koordinasyonu gibi çabalarının iki katına çıktığına tanık olduk. Siyonist rejim İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz'ın son olarak Batı Şeria'ya yaptığı ziyaret ve Filistin özel yönetimi başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bu çerçevede gerçekleşti. Bu yüzden Halid el-Bataş'ın sözleri bu ortamda ve zeminde daha fazla anlaşılır ve anlamlı hale gelmektedir. Bataş şöyle bir vurguda bulundu. Batı Şeria ve Kudüs şehitlerinin kanı harmanlandı. Çünkü Filistin hareketinin de ekseni ister Gazze'de ister Batı Şeria'da olsun Kudüs ve mübarek Mescid-i Aksa'dır ve Filistin'in birlik unsuru da bu meselede yatmaktı. Bu nedenle İslam Cihat Hareketi'nin bu kıdemli üyesi Siyonist İsrail rejimiyle savaşın başlığının Kudüs olduğu gerçeğine de odaklandı. Ve Kudüs Kılıcı Savaşı'nın en önemli sonucunun da Filistin halkının birliğine vurgu yapması olduğunu belirtti. Buna ilaveten Halid Bataş konuşmasında aslında bu birliğin iyi bir sonuç doğuracağını, sonucunu da gerçekte Siyonist rejim için şu an bir kader olduğunu, Filistinlileri arasındaki birlik ve kinetlenmenin de durumun patlamasına da yol açacağını vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 16 Mehr 1400 Hicri Kameri 1 Rebiyul Evvel 1443 ve miladi 8 Ekim 2021 Cuma. 1443 yıl önce bugün Hicri kameri 1 Rebiülevvel tarihinde Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tarihi hicreti başladı. İslam peygamberinin bisetinden 13 yıl geçti bir sırada o hazret Mekke müşriklerinin yoğun baskıları ve zorbalıkları yüzünden Medine'ye hicret etti. Peygamber Efendimiz bir grup müşrikin geceleyin ve toplu olarak Peygamber Efendimiz'i öldürmeye kalkıştıkları bir sırada Mekke'yi terk ettiler. Ancak İmam Ali Aleyhisselam fedakarlık yaparak o geceyi İslam peygamberinin yatağında geçirdi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti İslam'ın girişmesinde o kadar etkiliydi ki Müslümanların tarihinin başlangıcı oldu. Hicret sırasında Medine halkı Peygamber Efendimiz ve muhacirleri büyük bir şevk ve coşku ile karşıladılar. İşte bu hicretin bereketiyle İslam dini siyasi ve askeri açısından giderek yayıldı ve güçlü bir hükümet haline geldi ki büyük bir İslam medeniyetinin kurulması zeminini oluşturdu. ...1378 yıl önce bugün Hicri kameri 1 Rebiülevvel 65'te İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin katillerinden intikam almak için Tevvabin kıyamı başladı. Kufe halkı daha önce İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı Yezid'in zalim hükümetine karşı kıyam liderliğini üstlenmesi için kendi şehirlerine davet etmişlerdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam onların davetini kabul etti ve Kufe'ye doğru hareket etti. Ancak Kerbela yurunda Yezid ordusu ile eşitsiz bir savaşta şehit düştü. ...34 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Mer 1366'da Irak'ın Basri rejimi Somar kentine kimyasal bombalarla hedef aldı. Bu bombalama sırasında birçok İranlı sivil şehit düştü. Saddam rejimi 8 yıllık zorunlu savaş sırasında kimyasal silahlardan yaralandı. Bu korkunç saldırılarda yaklaşık 100 bin İranlı sivil ve asker şehit düşüp yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti kimyasal silahların kurbanlarından biridir. Başta kimyasal silahlar olmak üzere kitle imha silahlarının kontrolü iddiasında bulunan batılı devletler, cinayetkar Saddam rejiminin kimyasal silahlar elde etmesine en büyük yardımlarda bulunmuştur. ...93 yıl önce bugün Hicri Şems'i 16 Mer 1307'de Diktar Rıza Han Pehlevi'nin diktatörlüğüne defalarca muhalefette bulunan İran'ın önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Hasan Müderris'in evine Rıza Han'ın emri üzerine baskın düzenlendi ve bu baskın sonucu Müderris şiddetli bir şekilde yaralandı. Şah'ın askerleri Müderris'in ailesi ve çevresindekileri tutukladılar ve nihayet Müderris İran'ın kuzeydoğusundaki Kaşmer kentine sürgün edildi ve bu kenti Hicri Şems'e 1316'da Rıza Han'a bağlı güvenlik güçlerince zehirlenerek şehit edildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Resulullah'ın tarihi hicreti.
Değerli dinleyiciler, bugün Hicri Kameri takvimle 1 Rebiülevvel İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye tarihi hicreti ve Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselamın kendi canını feda ederek Resulullah'ın yatağında yattığı gece olan Leyletül Mebit olayının yıl dönümüdür.
Bu münasebette sizleri hazırladığımız özel programımızı dinlemeye davet ediyoruz.
ülkede çıkarları tehlikeye düşen servet sahibi kesim için İslam'ın zuhur etmesi kesinlikle kabul edilemezdi. Onlar çeşitli yöntemlerle İslam karşısında direnerek yaktığı ışığın alevini söndürmek için yüksek çaba harcadılar ve Müslümanlara büyük ve dayanılmaz baskılar uyguladılar. Bu konu ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zulme maruz kalan Müslümanların durumu için bir şeyler düşünmeye yönlendirdi ve o da hicretten başka bir şey değildi.
Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hac döneminde daha sonraları Medine'tün Nebi olarak adlandırılan Yesrib halkından bazılarıyla tanışarak sohbet etti. Yesrib halkı Resulullah'ın sözlerini dinleyince Müslüman oldular. Her geçen gün Yesrib'deki Müslümanların sayısı arttı ve gruplar halinde Resulullah'a biat ettiler.
Yesrib'deki Müslümanların sayısı Bisset'in 13. yılında 73'e yükseldi. Onlar Akabe anlaşması ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi ve ailesini tıpkı kendi aileleri gibi desteklemeye söz verdiler. Bu anlaşma Müslümanların daha sonra Mekke'den Yesrib'e göç etmelerine sebep oldu. Mekke Müslümanları Resulullah'ın emri ile Kureyş müşriklerinden gizlice tek tek veya gruplar halinde Yesrib'e gitmeye başladılar. Öyle ki bir süre sonra Mekke'de Resulullah ve çok az sayıda sahabesi, birkaç kadın ve yaşlı erkekten başkası kalmadı.
Bu arada Yesrib kenti giderek Resulullah ve sahabesi için bir üs ve sığınak haline gelmişti ve bu konu Kureyş müşriklerini daha da öfkelendiriyordu. Bu yüzden yaşları 40'ın altında olmayan Kureyş büyüklerinden 40 kişi Darun Nedve adında bir yerde toplandılar. Hepsi de Yesrib halkının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme biatlerinden öfkeliydiler.
Günün birinde Resul-i Ekrem'in Yesrib'e göçecek olursa kendileri için asıl tehlikenin ve tehdidin o zaman başlayacağını söyleyen Ebu Cehil herkesten önce söze başladı ve Hazreti Muhammed'i öldürmek için birinin seçilmesini istedi. Başka biri Resulullah'ın tutuklanarak hayatı boyunca hapiste tutulmasını önerdi. Bir diğeri ise Resulullah'ın sürgün edilmesini istedi fakat önerilerin hiçbiri kabul edilmedi. Ta ki oradaki yaşlı bir adam, eğer her kabileden seçilecek olan bir kişiden oluşturulacak olan bir grup Resulullah'ı öldürecek olursa, Haşim oğullarının hiç kimseye kan davası açamayacağı, Haşim oğullarının da diyet almakla yetineceklerini önerdi. Bu öneri oradaki herkes tarafından kabul edildi. Böylece katil grup oluşturuldu ve planın gerçekleşmesi için de Rebiül Evvel ayının ilk gecesi belirlendi.
Rebiül Evvel ayının ilk gecesi gelip çattı. Mekke ve Resulullah'ın evinin çevresi gecenin karanlığına boğuldu. Muhammed'in evini kuşatan 40 kişi kapının aralığından içeriye bakıyor. Yatakta birinin uyuduğunu görerek uyuyan kişiyi gözetliyorlardı. Sabaha yakın hepsi ellerinde kılıçlarla eve saldırdılar. Yatağın çevresinde kılıçlarla saldırmaya hazırlanırken yatakta Hazreti Ali Aleyhisselam'ın olduğunu, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çoktan Mekke'den ayrılarak hicret ettiğini fark ettiler.
Müşriklerin bu çirkin ve sinsi planına karşılık Yüce Allah da onlar için bir plan hazırlamıştı. Nitekim Enfal suresinin 30. ayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitaben şöyle deniliyor. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Hazreti Ali aleyhisselam büyük bir fedakarlık örneği gösterip kendi canını tehlikeye düşürmekle Resulullah'ın yatağına yatarak Hazreti Muhammed'in müşriklerin gözlerinden uzak ve rahatça Mekke'den çıkmasını sağladı. Tarihte bu gece Leyletül Mebit olarak biliniyor.
Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. يا علي رب الجلال ما نهك أشرف ساق لبس التاج الإمام وجعلك أول إمام يا علي رب الجلال ما نهك أشرف ساق لبس التاج الإمام وجعلك أول إمام مولدك أصبح لحيدك وصف بيت للحرام شعت الكعب وجودك وظهرت عب الظلام وجهك الوضى فرقت يا أخ الهادي محمد وجهك الوضى فرقت يا أخ الهادي محمد يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي.
Allah'ın Resulü gecenin ilk saatlerinde evinden çıkıp Medine yolunun aksi istikametine güneye doğru yola koyuldu. Bunun nedeni kendisinin Yesrib'e gittiğini sanan müşrikleri oyalamak, bir müddet geçtikten sonra uygun bir zamanda yola koyulmaktı. Diğer taraftan saatler sonra peygamberin gittiğini öğrenen müşrikler her yönde kendisini aramaya koyuldular. Bu yönde arama yaparken Resulullah'ın saklandığı mağaraya o kadar yakınlaştılar ki Peygamber Efendimiz seslerini duyuyordu.
Allah Tevbe suresinin 40. ayetinde o kritik anlarda peygambere yaptığı yarımları şöyle dile getiriyor. Siz ona yardım etmezseniz de inkarcılar onu yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmiştir. O ikisi mağaradayken arkadaşına üzülme Allah bizimledir dediğinde Allah yüreğine huzur verdi ve onu sizin görmediğiniz ordularla destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Çünkü Allah'ın sözü yücedir ve Allah azizdir, hekimdir.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Yesrib'e yerleşmesiyle kentin adı Medine-tün Nebi olarak değişti. Resulullah'ın Yesrib kentine varma haberi tıpkı hoş bir bahar meltemi gibi tüm kente yayıldı ve tüm müminlere saadet ve güzel duyguları armağan etti. Resulullah hicret yolunda 12 Rebiülevvel gününde Medine yakınında Kuba köyüne vardı. Resul-i Ekrem Kuba'da kaldı, 4 günlük konaklama sırasında bir mescid inşa etti.
Bazı kitaplar Resulullah'ın Kuba köyüne tarihi giriş anlarını şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindeki sahabe Kuba köyüne yaklaştıkları zaman herkesten önce Yahudi bir adam kalesinin üstünden beyazlar giymiş olan Resulullah ve beraberindekileri görmüştür. Müslümanların Resulullah'ı ve beraberindekileri beklediğini gören Yahudi, gördüğü yolcuların Müslümanların bekledikleri olduğundan emin olunca yüksek sesle "Beklediğiniz geldi," dedi.
İslam peygamberinin Kuba'ya giriş haberi bir bedevi Arap aracılığıyla bütün kabilelere duyuruldu. Böylece Ensar'dan 500 kişi savaş elbiselerini giyerek peygamberi karşılamaya gitti. Tabii aralarında bazı kadınlar da zılgıt çekerek "Nebi geldi, Resulullah geldi," diye o hazreti karşıladılar. Böylece Resulullah Kuba'da kaldığı sürece Yesrib halkı ziyaretine gelip gidiyorlardı.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devesiyle Yesrib kentine girişinde halk o hazreti çevreledi. Medine büyükleri ve Beni Salim, Beni Beyaze, Beni Hazreç ve Beni Neccar gibi önderleri Resulullah'ı karşılamaya geldi ve Hazreti Muhammed'den onların evinde konaklanmalarını istediler. Fakat Resul-i Ekrem kimseyi kırmamak için başka bir çözüm yolu buldu ve şöyle buyurdu. Bu devenin önünü açın. O verilen emir üzerine hareket ediyor. Bırakın gitsin.
Resulullah'ın devesi Medine'nin mahallelerine girede bıraktı ta ki kentin en yoksul bölgesine ulaştı ve Medine halkının en yoksulu olan Ebu Eyyub Ensari'nin evinin yakınında yere oturdu. Resulullah deveden inince halk yine o hazretin çevresinde toplandı. Herkes büyük bir ısrarla o hazreti büyük bir gurur ve sevinçle kendi evine davet ederken Ebu Eyyub Ensari'nin annesi Resulullah'ın yolculuk eşyalarını evine taşıdı. Hala halkın adeta kuşatmasında olan Resulullah eşyalarına ne olduğunu sorunca Ebu Eyyub annesinin eşyaları kendi evine taşıdığını söylediler. Böylece Resul-i Ekrem de şöyle buyurdu. İnsan sefer eşyaları ile birlikte olacaktır. Böylece Resulullah Ebu Eyyub'un evine yerleşti ve camisi inşa edilene kadar orada kaldı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hamine'yi bu konuda şöyle diyor.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir misafir olarak Ebu Eyyub Ensari'nin evine girdi ve zenginler ve nüfus sahibi olan kabile reisleri ve benzerilerinin bir kenara itti. Yani kendi sosyal konumunu belirledi. Bu kişinin para, kabile haysiyeti ve falan kabile reisliğinin şerefi, akraba ve ahbaba bağlı, yüzsüz insanlar ve sahtekar ve benzerlerine bağlı olmadığı ve olmayacağını gösterdi. Resulullah hemen ilk saatten ve ilk andan itibaren sosyal etkileşim ve ilişkilerde hangi taraf ve toplumun hangi grubunun tarafında olduğunu, varlığının kimler için yararlı olacağını gösterdi. Herkes Resulullah ve taliminden yararlanıyordu. Fakat daha mahrum olan ise doğal olarak daha fazla hakka sahipti. Ebu Eyyub Ensari'nin evi önünde bir arsa vardı. Kimin olduğunu sordular, iki yetim çocuğa ait olduğunu söylediler. Kesesinden para çıkarttı ve o arsayı satın aldı. Ardından bu arsada cami inşa ederiz dedi. Yani siyasi, ibadi, sosyal ve hükümet merkezi. Yani halkın toplandığı bir merkez. Cami arsasını kimseden istemedi ve bağış yapılmasını istemedi. Onu kendi parasıyla aldı. Cami yapılması kararlaştırılırken Resulullah bizzat ilk kişi olarak eline kürek alıp caminin temelini kazmaya başladı. Protokol olarak değil, gerçek bir iş olarak başladı ve ter döktü. Öyle çalışırdı ki yanında oturanlardan bazıları, biz oturalım da peygamber böyle mi çalışsın? Öyleyse biz de gider çalışırız diyorlardı. Ve böylece cami kısa bir süre içinde inşa edildi. Peygamber bu muktedir ve yüce lider kendisi için özel bir hak tanımadığını gösterdi. Eğer bir iş yapılacaksa o da ortak olması gerekir.
Resulullah tüm insan toplumlarına egemen olan zalim çevrelerle mücadele için Medine'ye hicret etti. Ve İslami düzenin temellerini atarak tüm tarihi dönemler için bir örnek oluşturdu. Resulullah'ın hicreti İslam'ın bekası ve küreselleşmesine sebep oldu. Halihazırda da hicret etmek, İslami ahkamı uygulamanın imkansız olduğu bölgelerde ve mekanlarda bir çözüm yolu olabilir.
Hicretin en önemli sonucu orada Allah'a kulluk ederek görevlerini yerine getirebilecek bir mekana ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim, kafirler safında kalarak zillete boyun eğenleri azarlamıştır. Fakat Allah için hicret edenlere daha iyi bir yaşam vaat ediyor. Nitekim Nisa suresinin 100. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir. Engin rahmet sahibidir.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tarihi hicreti yıl durumu dolayısıyla hazırladığımız programı dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Nur'a giden yol başlıklı programımızın bir başka bölümüyle sizlerle tekrar birlikteyiz.
La havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyil-azim
Bugünkü sohbetimizde Kaf suresinin 23 ila 26. ayetlerin tilavetiyle başlıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle qarînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd. Elkiyâ fî cehenneme kulle keffârin anîd. Mennâin lilhayri mu'tedin murîb. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
Yanındaki arkadaşı işte yanındaki hazır dedi. İki meleğe şu emir verilir. Haydi ikiniz her inatçı kafiri cehenneme atın. Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi. O ki Allah ile beraber başka ilah edindi. Bundan dolayı onu şiddetli azaba birlikte atın.
Ya ilahi, in akun akhtatu, au jawaztu qadri,
Geçen bölümde insana eşlik eden iki melekten söz ettik. Bu melekler insanın fani dünyada iyi kötü tüm amellerini kaydeder ve kıyamet gününde onu cennete veya cehenneme atar. Bu ayetler ise şöyle buyurmaktadır. Meleklerin hazırladığı amel mektubuna göre insan kıyamet mahkemesine çıkar ve Allah-u Teala ona göre suçlu kafirleri iyi ve mümin kullardan ayırır ve onlara hak ettikleri cezayı verir. Zira onlar hakka karşı inat ederek Allah'a kafir oldular ve pratikte de her hayır işi engellemeye çalıştılar. Bu tür insanlar ilahi haddi aşan ve başkalarını da hakkı benimsemekte kuşkuya sürükleyen kişilerdir. Bunlar Allah'ın yanında başka tanrıları ileri sürerek insanları batıl tanrılara tapmaya sevk ederler. Bu ayeti kerimelerden şunları öğrenmekteyiz. Eğer küfür, cahillik ve bilinçsizlik yüzünden olursa insanın geri dönmesine umut vardır. Ancak eğer küfür, inat ve bağnazlık yüzünden ise her geçen gün daha şiddetlenir, daha derinleşir. Bu tür insanları doğru yola geri dönmesi imkansızdır. Hayır işleriyle uğraşan ve başkalarını da hayır işlere teşvik ve davet eden müminlerin aksine, hakkı inkar edenler başkalarını hayır işlerden alıkoymaya çalışır. Cehennem azabının dereceleri vardır ve insanın küfür, şirk ve günahlarına bağlıdır.
Allahümme Rabben رب النور العظيم
اللهم رب النور العظيم.
Şimdi Kaf suresinin 27 ila 30. ayetlerini dinliyoruz.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.
Müşrikin arkadaşı şeytan der ki, Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. O esnada Allah buyurur, huzurumda çekişmeyin, ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Bu ayetlerde insanı cehennemlik eden arkadaşlarından söz ediliyor. Kötü dost, küfür elebaşları ve en başlarında şeytan gibi. İnsanlar kıyamet gününde kesin kaderleriyle karşılaşınca birbiriyle ve fasık önderleri ve ayrıca şeytanla tartışmaya başlar ve herkes günahını ötekinin üzerine yıkmaya çalışır. Suçlular eğer siz olmasaydınız biz iman edecektik der ya da biz sizi izlediğimiz için bu felakete ve kara güne düştük derler. Ancak bu tartışmaların ve çekişmelerin onların cezaları üzerinde hiçbir etkisi yoktur ve cezalarını hafifletmez. Bu arada şeytan da kendisini savunup şöyle arz eder. Allah'ım, ben hiç kimsenin senin fermanına karşı çıkmaya ve küfre sapmaya zorlamadım. Asıl onlar kendileri senin yolunu unuttular ve derin sapkınlığa sürüklendiler. Ancak cehenneme düşenler şeytanı suçlayarak kendilerini aklamaya çalışır. Tam bu noktada ilahi nida onların tartışmalarına son verir. Allahu Teala artık bu sözlerin zamanı olmadığını, herkesin kaderi belli olduğunu ve günahlarına göre ne eksik ne fazla cezalandırıldığını, hiç kimse cehennemin kapasitesi kısıtlı olduğunu ve büyük günahkarlar varken ona sıra gelmeyeceğini zannetmemesini, cehennem günahkarları içine aldığında daha da var mı diye sorduğunu buyurur. Bu ayeti kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Anne, baba veya kardeşimizi kendimiz seçmeyiz. Ancak iyi veya kötü dostu kendimiz seçeriz ve bunlar kaderimizin belirlenmesine çok etkilidir. Kıyamet gününde hiç kimse kendi suçunu kötü dost, fasık önder veya şeytan üzerine yıkarak sorumluluktan kaçamaz. Allahu Teala ne insanları hidayete erdirmekte müsamaha ederek onlara zulmeder, ne de zalimleri cezalandırmaktan vazgeçer. Zira zalimlerin cezasını hafifletmek iyilere ve mazlumlara zulümdür. Suçlular Allah'ın onlara zulmettiği için değil, kendi kendilerine ettikleri zulüm yüzünden cehenneme düşer. Zira Allahu Teala asla kimseye zulmetmez. Değerli dinleyiciler, bir başka Nur tefsirinin de sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada arzu edersiniz, bizi www.parsday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Şimdilik esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkinin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan, bir devre sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin 11. bölümüyle beraberiz.
Kur'an-ı Kerim, zengin içeriği ve hayat verici öğretilerinden dolayı en büyük İslam dini mucizesi sayılan Müslümanların semavi kitabıdır. Bu kitabın tam da şekilde nitelendirilmesi, insanın düşüncesinin sonucu olmadığını, ilahi kaynaktan esinlendiğini gösteriyor. Allah-u Teala da Kur'an-ı Kerim'de kitabını peygamberine indirdi ve bu kitabı çarpıtmalardan koruduğunu vurgulamıştır.
Müslümanlar da Allah Resulüne bu kitabın indirilmesinden beri onu tahrifatlardan korumak için büyük gayret göstermişlerdir. Başka bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim tahrif edilmeyen tek semavi kitaptır. Bu kutsal kitapta birçok ayette dolaylı ve dolaysız olarak ahir zamanın gelip çatacağını ve Hazreti Mehdi aleyhisselam liderliğinde pak ve mümin insanların hükümetinin kurulmasına değinilmiştir. Tabii ki Kur'an-ı Kerim birçok örnekte olduğu gibi bu olaya da genel olarak değinmiştir. Bu olayın detaylarını anlamak için ise Nebevi hadislere ve Ehl-i Beyt hadislerine müracaat etmek lazım.
Enbiya suresinin 105. ayetinde şunları okuyoruz. Andolsun ki zikirden sonra Zebur'da da yeryüzü iyi kullarıma kalacaktır diye yazmıştık. Bu ayet açıkça iyi ve salih kulların yeryüzüne hüküm süreceği dönemden bahsetmektedir. Bu gelecek ise tüm dünyanın takvalı ve seçkin insanlara miras kalacağı ahir zamandan başka bir şey olamaz. İşte bu dönemde bu tür pak insanlar değerli liderleri Hazreti Mehdi aleyhisselam sayesinde ilahi kapsayıcı bir hükümet kuracak ve bu hükümetin istikrarını sağlayacaklardır. Peygamber Efendimizin değerli torunlarından İmam Bâgır aleyhisselam ise bu ayette adı geçen salihlerle ilgili şöyle diyor. Salihlerden kastedilen ahir zamandaki Hazreti Mehdi aleyhisselamın yarenleridir.
Ayette dikkat çeken husus ise salihlerin yeryüzünde hüküm süreceği vaadinin Zebur yani Hazreti Davud aleyhisselamın kutsal kitabında da var olmasına denilmesidir. Hazreti Davud aleyhisselam güçlü bir devlete sahip olsa da bu devleti küresel boyutlar kazanamamıştı. Sonuçta Allah-u Teala ona günlerden bir gün yüce, takvalı bir şahsiyet liderliğinde salih ve cesur insanların bir araya gelmesiyle kapsayıcı bir devletin kurulmasını vaat etmiştir. Aslında tıpkı bu ayette olduğu gibi Zebur'da da ahir zaman ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Bu bağlamda Zebur'da şunları okuyoruz. Şer işleyenler yok olacaklar ancak Allah'a tevekkül edenler yeryüzünü miras olarak devralacaklar.
Kur'an-ı Kerim'de Nur suresinin 55. ayetinde ahir zamanda yeryüzünün salihlere miras kalacağı müjdesi daha geniş ve detaylı olarak ele alınmıştır. Bu ayette şunları okuyoruz. Allah, içinizden iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimselere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri verdiği gibi onlara da yeryüzünde hakimiyet verecek, onlar için hoşnutluğuna vesile kıldığı dinlerinin yerleşip yayılmasını sağlayacak, şu andaki korkularını güvenliğe çevirecektir. Çünkü onlar bana hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kulluk etmektedirler. Bütün bunlardan sonra kim inkara saparsa yoldan çıkmış kimseler işte bunlardır.
Bu ayette salihlere yeryüzünde hüküm sürmek ve halef olarak bulunma müjdesinin verilmesinin yanı sıra hak dininin sağlamlaştırılması ve yayılması, ümitsizlik ve korkunun yok olması müjdesi de verilmiştir. İnsani toplumda bu durumun hayata geçmesi kuşkusuz insanların yücelmesine ve manevi olarak gelişmesine yol açacaktır ve onların tam bir hürriyet ve özgürlük içerisinde Allah'a tapmalarına ve ilahi emirlere uymalarına zemin hazırlayacaktır.
Bu ayette görüldüğü gibi geçmişte bazı salih insanlar yeryüzünde hüküm sürmüşlerdir. Ancak bu dönemler hep kısa olmuş ve daha da önemlisi geniş çaplı ve kapsayıcı olmamıştır. Nitekim Allah Resulü döneminde yani Asr-ı Saadet'te Peygamberimizin mübarek elleriyle gerçek bir ilahi hüküm sürme dönemi başladı ve korku ve güvensizlik etkenleri de yok oldu. Ancak kısa bir süre sonra bir kez daha çatışmalar ve ihtilaflar başlamış oldu ve dinde de çok kutupluluk başladı.
Kuşkusuz Nur suresinin 55. ayetinin kapsayıcı ve tam örneği, İslam dininin ilkelerine dayalı olarak kurulacak Hazreti Mehdi aleyhisselamın evrensel hükümetidir. Bu ilahi hüküm sürme döneminde salihler ve müminler tam bir huzur, barış ve sefa içerisinde Allah'ın yeryüzündeki halefliliği görevini en iyi şekilde yerine getirirler. Bu ütopik toplumda maddi ve manevi refah herkes için sağlanacaktır.
Kısas suresinin 5. ayetinde Hazreti Mehdi aleyhisselamın ahir zamandaki yarenleri ise şu şekilde vasıflandırılmaktadır. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Bu ayette ise insanların önerdiği ve yeryüzünün devredilmesiyle ilgili konuşulmaktadır. Aradaki fark, zulüm altında olan, musallat olunan ve zayıf konumda bulunan mustazafların yeryüzünde hüküm süreceklerine değinilmesidir. İşte bu ayet, yeryüzünün sonuçta ahir zaman döneminde salihlere miras kalacağını onaylamaktadır.
Salih ve takvalı insanların toplumu ıslah etmek girişimleri hep zorbalar ve sultacıların muhalefetiyle karşılaşmaktadır. Bu hak ve batıl arasındaki çatışmada zalimler türlü türlü araçlara ve yollara başvurarak sayısız az durumlar hariç daha çok salihlere karşı galebe çalmış ve hayırseverleri hep darboğazda bırakmışlardır. Ancak İsra suresinin 81. ayetinde ilahi irade hakkında şöyle buyurulmaktadır. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. İşte ahir zamanda zalimler tarafından zayıflatılan salihler, İmam Mehdi aleyhisselam liderliğinde yeryüzünün mirasçıları haline geleceklerdir.
Ancak ahir zaman hakkındaki ilahi vaadi tamamlayan kanıt, Saf suresinin 9. ayetinde görülen ve diğer iki ayette de tekrarlanan ifadelerdir. Bu ayette şöyle buyurulmaktadır. Müşrikler istemese de bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak din ile gönderen O'dur. Bu önemli ayette denilen din, Allah'ın son peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tarafından insanlara sunulan İslam'ın hayat vereceği ilkeleridir. Ancak bu ayetin vaadi hala gerçekleşmemiştir. Ama bir yandan da ilahi vaatlerin geri dönmez olduğunu kesin olarak gerçekleşeceğini biliyoruz.
Bu yüzden aydın bir gelecekte tüm insanlar bu gelişmiş ve büyük ilahi dine yönelecek ve İmam Mehdi aleyhisselamın rehberliğinde bu dine mensup olacaktır. Bu yolda ise Allah Resulü soyundan gelen imamımız salih ve vefakar yaranları ile bu yolu tamamlayacaktır. Bu husustaki hadislerin sayısı da boldur. Bu bağlamda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ant olsun ki bu ayetin içeriği hala gerçekleşmemiştir. Kaimin zuhur edeceği ve onun kıyam edeceği gün ancak bu vaat gerçekleşir. İşte o zaman Allah'ı inkar eden kimse kalmayacaktır.
İftitah duasında da bu ayetlerin içeriğiyle ilgili şunlar söylenmektedir. Allah'ım, Hazreti Mehdi'yi kitabına çağıran, dinini kurmaya yönelik, kıyam eden yap. Onu yeryüzündeki halifini belirle. Nitekim ondan önceki müminleri kendi halifin yaptın. Ona uygun gördüğün dini onun eliyle sağlamlaştır.
Değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsedi.com'u takip edebileceğinizi, görüş isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli havarizetleriyle son buluyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Lübnan ziyareti kapsamında Filistin İslam Mücahit Genel Sekreteri Ziyad Nahali ile bir araya geldi. İran ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesine vurgu yapıldı. Pakistan'ın Tarım Büyükelçiliği iki ülke arasındaki son ikili siyasi istişareler sırasında sosyal medyada İran bayrağı ile ilgili yapılan bazı yorumlara yanıt olarak bu konuda her türlü yanlış yorumları reddetti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü yakın gelecekte Bercan Nükleer Anlaşması'nın yeniden canlandırılması ve tam olarak uygulanması konulu müzakerelerin yeniden başlamasını umut etti. İran diplomatı Arabistan ve Avrupa elçilerinin temelsiz suçlamalarını yanıtladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü İran ve Arabistan arasındaki diyaloğun çok önemli olduğunu belirtti. Katar 2022 Dünya Kupası eleme maçlarında İran'a bir zafer daha geldi.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.